Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün de Allah nasip ederse Kur'an-ı Kerim'in savaşla ilgili olarak bize emrettiği şeyleri anlamaya çalışacağız. Dersimizin başı fitneyi yok etmek için savaş başlığı, fitneyi bitirmek için savaş. Tabii fitne ne demek? Fitne kelimesinin Arapçadaki anlamı şudur. Hani şöyle altınların içerisine biliyorsunuz yabancı maddeler katarlar, üzerine bir tabaka koyarlar ve sizi aldatırlar. Sanki 24 ayar altınmış gibi. Fitne, o altınları ateşin içerisine koyarak iyisini kötüsünden ayırma, yani o altını şeyden ayırmak, yabancı maddelerden ayırmak, diyelim bakırdan ya da diğer maddelerden ayırma işidir. Fitne bu. Altın açısından düşünürseniz iyiyi kötüden ayırmış olursunuz. O açıdan fitne imtihan manasına gelir. Ama bir de onun içerisinde, o ateşin içerisinde yanan açısından düşünürseniz ateş, yanmak manasına da gelir. Şimdi savaş bir ülkeyi yakar. Yani savaşın şartları oluştuğu zaman eğer siz savaşmazsanız o yangını söndüremezsiniz. Evinizde de oturamazsınız. İş yerinizi de açamazsınız. Sokağa da çıkamazsınız. Ve son derece kötü bir noktada bulunursunuz. Onun için Allah-u Teala şeyde, işte bugün okuyacağız. Bakara suresinde 193. ayette şöyle diyor. وَقَاتِلُوهُمْ hatta la tekune fitnetun ve yekune dinu lillah. Onlarla savaşın fitne yok oluncaya kadar. Yani bu yangın bitinceye kadar onlarla savaşın. Ve din Allah'ın dini olsun. Herkes Müslüman olsun değil. Yani bizim insanları Müslüman yapmak diye bir görevimiz hiçbir zaman için olamaz. Çünkü Allah-u Teala bütün nebilerine siz insanlara doğru bilgiyi verin. Mesela Muhammed Aleyhisselam'a söylediği فَذَكِّرْ اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرْ لَسَّ عَلَيْهِ مِمُسَيْدِرْ. Sen onlara doğru bilgiyi ver. Yani Kur'an'ı anlat. Senin yapacağın sadece budur. Ama Allah'ın dininin hakim olması demek, Allah'ın düzeninin hakim olması demek. Onu inşallah bundan sonra bölüm bölüm derslerimize inceleyeceğiz. İç güvenlik ne demektir? Dış güvenlik ne demektir? İnsanların arası ilişkiler ne demektir? İnsanların, yani bir kere İslam ülkesinde devlet bir güneş gibi olur. Güneş altında olanlara efendim ben kafirin tarlasında doğmam demez. Ben şu falancaya gitmem demez. Herkes eşit seviyededir. Böyle bir ortam oluşturmak için kimse kimseye yanlış bir şey yapmamak içindir ama insanlar arası ilişkilerde insanın muhalif yapısından dolayı fitne ortadan kalkıncaya kadar, yani yangın sönünceye kadar, mesela Türkçe'de öyle diyebiliriz. Sen beni yaktın. Falanca şey beni yaktı işte. O yangın sönünceye kadar, en küçük bir tüssü bile kalmayıncaya kadar savaşmak gerekir. Ki o savaşanlar da huzur bulsun, diğerler de huzur bulsun. Herkes için söz konusu olur. Şimdi
terzi hakimi, emniyet hakim olana kadar da olabilir. Tam tersi.
Ha, tabii yani güvenlik. Hani o fitne ortadan kalksın, her tarafta güvenlik olsun. Tabii güvenlik olsun. Yani insanlar güvenle hareket etsinler. Tabii o doğru, o da olur. Yani o şekilde de bir ifade edilebilir bunlar. Şimdi İslam aleminde çok büyük bir sıkıntı yaşanıyor. Aslında İslam alemi demek de caiz midir değil midir onu da tartışmak lazım. Şeyde biliyorsunuz hemen her dersimizde bunu ortaya koymaya çalışıyoruz. Müslümanların Allah'a imanlarında, ahiret gününe imanlarında, yani imanla ilgili hemen her çalışmalarında çok ciddi problemler var. Yani iman esasları problemli. Aile ile ilgili hükümlerin tamamı Kur'an'ın dışına çıkarılmış, aile bitirilmiş. Şimdi yeni değil, hani defalarca işte efendim İstanbul Sözleşmesi falan filan. Ya bu ta Abbasilerden beri yapılan yanlışlıklar bunları rahmet okutur. Ondan sonra yani bugün İslam diye zannettiğiniz, işte fetva aldığınız aile ilgili hükümlerin hiçbirisi İslam'ın hükmü değildir ya. Yani. Çok az zihariç. Ekonomi bitirilmiş, vergi bitirilmiş, insanlar arası ilişkiler bitirilmiş, iç güvenlikte her şeyi bitirmişler. Peki bitirilince ne olur? Allah'ın emrine uymayanlar ne olur Enes Hoca? Hem ben Müslümanım diyeceksin hem de Allah'ın emrine uymayacaksın. Onu münafık derler değil mi? Ama Allah ne der onlara? İnandıktan sonra dönen kişilere mürtettir. Mürtet ne demek? Yani inancından dönen kişi demektir. Şimdi Allahü Teala, yani bugün İslam alemi tamamıyla yanlış yoldadır. Yani ve men yebtegi gayrel İslami dinen diyor Allahü Teala Ali İmran 85'te. Kim İslam dışında bir din ararsa felen yukbele bin, ondan asla kabul edilmeyecektir. Peki o İslam dinindeki İslam nedir? Ali İmran 84. ayette anlatıyor. İşte de ki Allah'a inandık, bize indirilene inandık. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, Yakub'un torunlarına, Musa'ya, İsa'ya verilene ve nebilerin tamamına Rableri tarafından verilene inandık. Bunların arasında hiçbir fark gözetmeyiz. Bugün böyle bir İslam inancı var mı? 4 tane kitap indirilmiştir diyor. Ya kardeşim, Allah bütün nebilere kitabın yanında hikmet de verdiğini söylüyor. İslam aleminde hikmetten haberi olan hiç kimse yok. Kur'an'dan anlama diye bir şey yok. İslam alemi bitmiş. Bunlara mürtet denmez mi? Başka ne denir? Arkasından başka Allahü Teala ne diyor? Bitmiş gerçekten. Yani bütün mezhepleriyle bitmiş. Tefsirlere yerleştirilmiş bu bitmişlik. Fıkıh kitaplarına yerleştirilmiş. Keram kitaplarına yerleştirilmiş. Bugün okullarda çocuklara din öğretiyor. Hangi din, kimin dinini öğretiyorsun kardeşim? Ondan sonra Allahü Teala bakın şöyle söylüyor. Bizim bir kere doğru yola gelme mecburiyetimiz var. Bugün İslam alemi içerisinde Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun. Türkiye'de Kur'an'a yönelişin emareleri ortaya çıktı son birkaç senedir. Artık emare de demeyelim, artık Türkiye'de Kur'an'a yöneliş çok ciddi manada gündemde. Sen de bu görüyor musun Abdullah? Yani sen benden daha çok olayların içerisindesin. Yani Kur'an'ın gündemde olmasıyla alakalı.
Evet, yani Kur'an-ı Kerim'i özellikle biz işte gençlere, insanlara okuduğumuz zaman İslam diniyle alakalı gerçekten kafalarındaki soru işaretlerinin tamamının, hemen hemen tamamının son bulduğunu görüyoruz yani.
Mesela dün işte 20 yıl kadar yurt dışında kalmış ve çok önemli bir görevde olan birisiyle görüştük. Uzun uzun görüşmeler yaptık. Tabii fazla bilgi vermek istemiyorum. Çünkü duyarlarsa rahatsız olurlar. Yani ama Türk değil yani. Şimdi diyor ki İşte Avrupa'da şeylerde yaptığı görüşmeleri anlatıyor. Sorulan sorulara cevaplar veremediğinden bahsediyor. Ya biz o kadar çok Avrupa'da, Rusya'da, başka ülkelerde o kadar çok sohbet yaptık. Bizim internette olan sohbetlerimize bir bakın ki bizim şeyimize tek bir itiraz bulabilir misiniz? Yoktur. Çünkü Allah'ın kitabını anlatıyorsunuz insanlara. Bu Allah'ın indirdiği ayet, kendisi Allah'ın yarattığı ayet. Aradaki uyumu görünce adam ses çıkaramıyor. Ve tam teslim oluyor. Mesela siz Fransa'dan geldiniz mesela, bunu biliyorsunuz değil mi? Tam teslim oluyor insanlar. Ama doğruyu anlatırsan, anlatmazsan asla kabul edemez. Şimdi İslam alemi diye bir şey yok. Şimdi yeni bir İslam oluşmaya başladı Allah'a şükür Türkiye'de. Artık bunu çok ciddi manada yapılandırmamız lazım. Allah-u Teala bakın şöyle söylüyor. Ali İmran suresi 86 ve devam ayetlerde keyfe yetillahu kavmen keferu ba'de imanihim ve şehidu ennel rasule hakkun ve ca'ehum beyinat. Ya bir toplumu Allah bir toplumun iki yakasını bir araya getirir mi? Bunlar Resul'ün hak olduğuna şahitlik etmişler. Kur'an-ı Kerim hak kitaptır. Tamam. Duvara asmak için mi? Kur'an yarışmaları yapmanız için mi? Ses gösterisi yapmak için mi? Anlamak için. Anlamak için çalışan yok ki. Allah böyle bir toplumun iki yakasını bir araya getirir mi? Ve şehidenler Resul'ü hakkun ve ca'ehum ve inat. Kendilerine Resul'ün hak olduğuna şahitlik etmişler. Ve bütün belgeler kendilerine gelmiş. Gelmiş. Niye Avrupa Türkiye'den üstün? Tabii kardeşim onlara bu gelmemiş. Sen de, sana gelmiş. İslam alemi niye yerde sürünüyor? Allah'a karşı isyan ettiği için. Şimdi devam ediyorum. Bakın niye süründüğünü bu ayetlerden göreceksiniz. Vallahu la yehdil kavmel zalimin. Allah yanlışlar içerisinde olan toplumun iki yakasını bir araya getirmez. Türkçe açısından bu daha uygun değil mi? Yani daha iyi anlaşılsın diye. Şimdi ulaike cezauhum. Bunların cezası şu. Bakın şimdi İslam alemine şu anda bakın ve şu ayete dikkat edin. Enne aleyhi bin anetallah. Onların üzerinde Allah'ın laneti vardır. Allah dışlamıştır onları. Peki niye bize Allah merhamet? Ya sen bir kere Allah'ın yoluna yönel, ondan sonra Allah'ın sana merhamet edip etmediğini gör. Vel melaike, melekler de onları dışlar. Vel nâse ecmain, tüm insanlar dışlarlar. Şimdi bugün sen Çin'i biliyorsun, Arap ülkelerini biliyorsun, yurt şey yapıyor. Tüm insanlar Müslümanları dışlamıyor mu Ernest Hoca? Ya da size soruyorum. Dışlamıyorlar mı Avrupa'da? Dışlıyorlar. Peki niye dışlıyorlar? Bak tüm insanlar dışlar diyor Allah. Ya ben Müslüman diyen adamlar umudu nerede arıyorlar? Neden Akdeniz'in o tehlikesini göze alarak ailece adam Avrupa'ya gitmek istiyor? Çünkü ben İslam alemi denen lanetlenmiş bir toplum haline gelmiştir ya. Allah'ın kitabından tamamen uzaklaşmış. Yanlış mı? Tamamen uzaklaşmış. Bitmiş ya. Bitmiş. Peki, bak ne diyor? Halidine fiha. Onun içerisinde sürekli kalırlar. Yani bu şey yapmazlar. Öyle kurtuluş yok. La yuhaffefu anhumul azab. Azap onlardan hafifletilmez. Hafifleniyor mu? İslam aleminin şey bir rahatlama mı oluyor? Giderek artıyor mu?
Artıyor.
Mesela şeyde sen anlatıyordun. Doğu Türkistan'da camileri ne hale getirdiler?
Yıktılar.
Camilerin tamamını yıkmışlar. Hadi buyurun. Ya ne? Ondan sonra La yukaffefu anhumul adab ve lahum yundarun. Onların yüzlerine de bakılmaz. Peki ne yapacağız? Kurtuluşun yolu ne? İllellezine tabu min ba'di zalik. Ama bütün bunlardan sonra dönüş yapan. Artık bu yoldan dönmek zorundayız. Bu yol yol değil. Bu Allah'ın yolu değil. Bugün bize din diye öğretilenler Allah'ın dini değil. Fıkıh diye bize öğretilenler Allah'ın koyduğu hükümler değil. Kelam diye öğretilenler Allah'ın inanılmasını istediği şeyler değil. Onların hepsi bir şekilde yamultulmuş. Yeniden dirilmemiz lazım. Ondan sonra diyor ki la aslahu, kendilerini ıslah edecekler. Dönüş yapmak yetmiyor. Tamam ya Rabbi beni affet falan filan. Tevbeyi bile bozdular değil mi ya? Tevbe dedi yok. Seyyidül istiğfar duasını oku sen. Ulan ne? Dönüş yapacaksın. Bir kere o işi bırakacaksın. Bir, şu mevcut din anlayışının tamamını bırakmak zorundayız. İki, kendimizi düzeltmek zorundayız. Allah'ın dediği gibi.
Sizin dediğinizi benim gördüklerimle gördüğüm yerlerde takvalık adına yapılan şeyler şu İslam erkanıdır, ya iman asasıdır, ya ahlaktır diye yapılan şeyler Kur'an'ın gözüyle baktığımızda ya şirk, ya hurafe, ya bidattir. Şimdi siz bakıyorsunuz Türkiye'de kandil geceleri var. Ramazan gecelerinde camiler doluyor taşıyor. Şeyler, türbelerde çok insanlar var. İftar Eyüp Sultan yapılıyor. Bunlar takvalık adını yapılıyor. Ama bunların içerisinde şirk var, hurafe var. Bunlar öyle. Yani Kur'an başka bir yerde. Allah Teala Kur'an'da birkaç yerde ve entumul a'lavna in kuntum mu'minin diyor. Mümin iseniz en üstünsünüz diyor. Bu manada çok ayetler var. O zaman niye şu anda müminler şeydir? Perişandır. Bu sorunu sizin dediğiniz gibi kendisinden sorması lazım, kendine gelmesi lazım. Yani
kendimize gelme mecburiyetindeyiz. Evet. Hiç başka çare yok. Ama çok şükür ben şahsen gerçekten çok mutluyum. Allah'a hamdolsun. Artık Türkiye'de bu mesele anlaşılmaya başlandı. Benim görüşlerim, siz bilmiyorum, sen sosyal medyada çok dolaşıyorsun yani neler görüyorsun?
Yabancı basına ben bakıyorum hocam. Daha çok işte Türkiye'nin bu şeyinden hoşlanmıyorlar. Bölgede hakimiyet kurmaya çalışma çabasına.
Onlardan değil. Bizden yani Türkiye'de Kur'an'a yöneliş açısından neler?
Şu an şey hocam yani ciddi bir zaten tarikatlardan kopuş var. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra zaten kimse
ciddi bir kopuş
yaklaşmak var yani. İstemiyor herhangi bir cemaate yapılan.
Peki bugün mezhepler savunulabiliyor mu?
Yok.
Onlar da savunulamıyor. Dikkat ediyor musunuz? Artık şey bitti. Şimdi hocalar, bak mesela Abdullah'a söyleyeyim. O da arkadaşlarını biliyor. O da çok önemli bir şeyde öğretmenlik yapıyor. Mesela geleneksel dini anlatınca öğrencileri nasıl karşılıyorlar?
Şimdi şöyle bir şey var. Tabii benim Vefa Lisesi'nde derse giriyorum. Bazı sınıflar da ne diyelim din karşıtı öğrenciler tırnak içerisinde bir tane sınıfta geçen sene dersi işlenmez hale getirmişler. Başka bir hocanın girdiği ve hoca Nisan aylarında falan onu sınıfı bırakmıştı. Başka bir şimdi
yani
o sınıfı
ders veremedi evet,
yani o sınıfı şimdi sene başında bana verdiler. Biz tabii şey kitaba ders kitabında işliyoruz ama tabii Kur'an-ı Kerim'den daha fazla. Ben de endişe ettim acaba sıkıntı yaşar mıyım sınıfta diye. Şu an işte iki ay, bir buçuk iki ay oldu. Sınıf hemen hemen en iyi ders dinleyen, en çok katılan bir yani herhangi bir şekilde böyle bir karşıtlık falan bile görmedim sınıfta çok ilginç bir şekilde. Yani bu muymuş geçen sene dersi boykot eden sınıf diye de şaşırıyorum açıkçası. Neden? Klasik öğretiyi siz bir ezber gibi anlatırsanız bunda çocukların o fıtratına uymayan şeylerde de siz onlarla didişirseniz bir sıkıntı oluşuyor tabii. Ama Kur'an-ı Kerim'den cevaplar verdiğimizde orada en dine mesafeli gibi gözüken kişinin bile devamlı sorular sorduğunu ben müşahede ediyorum yani.
Evet. Şimdi şu ayeti de okuyayım da bak. İllellezîne tevbîn bâdîdâlike ve aslahû. Tevbe eder. Kendi durumlarını düzelt. Tevbe etmek dönüş yapmaktır. Yani bu yoldan döneceksin. Ya Rabbi beni affet falan değil. Önce dön sonra kendini düzelt sonra Ya Rabbi beni affet der. Öyle şey yok. Her şey bitmiş ya. Tevbe de bitmiş, istiğfar da bitmiş. Tamamı hepsi oyun, eğlence haline getirilmiş ya. Bir sömürülen sektör haline getirilmiş din. Böyle saçmalık olur mu? Ondan sonra fe innallâhe gafurur rahîm. İşte o zaman Allah bizim bütün hatalarımızı örter, hiç yok sayar, hiçbir şey bırakmaz ve ikramda bulunur. Şimdi mesela oğlum anlattı, benim şimdi aklıma geldi. İstanbul Müftülüğü'ne geldim. 1976'da. O zaman işte bir arkadaşımızın bir şeyi var mı? Bu şeyde Edirne Kapı'da bir ortaokul. Alparslan Ortaokulu. Orada din derslerine girer misin? O zaman haftada 8 saat dışarıdan derse girme hakkımız vardı. Şimdi var mı aynı şey?
Var. Neyse. Ücretli giriliyor.
Ücretli dışarıdan. Şimdi gidiyor, gittim sınıfa. Ya sınıfa girdim, öğrenci yok. Neyse, nöbetçi öğretmene sordum. Zorla geldi, sınıfa doldurdu öğrencileri. Din diyorum, gülüyorlar. İslam diyorum, ya hiç şey yapmıyorlar.
Hiç konuşamıyorum sınıfta. Neyse müdüre söyledim, dedi ya hocam işte dedi bu artık ne yapalım. Geçen sene dedi burada bunlara din dersi veren hoca onlara şey, çocuklar ben Müslüman değilim ama işte bu dersin hocasıyım, mecburen birlikte yapacağız diyen bir adamdı. Ben inanmıyorum ama işte beraber yapacağız. İşte böyle bir sınıf. Şimdi o zaman ben kendi kendime düşündüm. Ya dedim bunlar herhalde Mekke müşriklerinden daha kötü değildir. Acaba Resulullah Mekke müşrikleri ne yapmış? Şimdi ondan sonra Mekke'de ne yapmış diye bir araştırdım bir hafta boyunca. Baktım ki Resulullah herkese sadece Kur'an okumuş. Ulan ben niye başka şey okuyorum dedim kendi kendime. Sonra gittim. Çocuklar girdim içeriye tabii. Ya bir dakika susun size bir şey diyeceğim. Hiç şey yapıyor. Ben dinlemek istemiyorlar hiç. Bir şey söyleyeceğim size çocuklar. Söyle. Çok da kaba şey. Ondan sonra dedim ki biliyorsunuz Kur'an diye bir kitap var. Ha var var. Müslümanlar o kitabın Allah'ın kitabı olduğuna inanıyor. Evet öyle inanıyorlar. Böyle hep şey yapıyorlar sağda. Peki dedim merak etmez misiniz bu nasıl bir kitap diye? Tabii ederiz. O zaman şimdi ben size bir sure okuyacağım dedim. Bir sure Elem Tere'yi zannediyorum okudum. Yani tam ya da Fatiha'yı okudum bilmiyorum. Yani tabii yıllar geçmiş aradan. Ondan sonra mealini verdim ayetin, surenin. Aa baktım sınıfta sessizlik hakim. Dersin sonuna kadar beni çok dikkatle dinlediler. Ertesi hafta geldim o sınıfa. Baktım dışarıda hiç kimse yok. Ulan sınıfa herhalde hiç kimse gelmemiş. Çünkü hiç kimse girmiyordu ya içeriye. Bir kapıyı açtım baktım. Aa herkes girmiş daha ayağa kalktı. Oradan dedim bir yoklama yapayım. Hocam lütfen. Hocam lütfen yoklamayla şey vakit geçirme bize Kur'an oku. Allah Allah. Ulan bu ne? Şaşırdım kaldım. Neyse okuduk. Her defasında okuyoruz. Çocuklar büyük bir zevkle dinliyor ve sonuna kadar sürekli. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Şimdi o Alparslan Ortaokulu büyük bir sokağın dibindedir. Şimdi bu defa benim geliş günlerimi biliyorlar ya. Geliyorum bakıyorum ki çocuklar o okulun dışında böyle iki şey olmuşlar, beni bekliyorlar hoca gelecek diye.
Kortej.
He?
Kortej olmuş.
Evet, kortej oluşturmuşlar, beni bekliyorlar. Gidiyorum, hocam hoş geldin, hocam hoş geldin. Bir müddet sonra baktım, kızlar başlarını örtmeye başladılar. Okuldaki kızlar. Şimdi müdür beni çağırdı, hocam. Bizi şeye sürerler biliyor musun? Fizana öyle derler değil mi? Sürerler. İşte şöyle beni uyarmaya başladı. Biraz önce nasihat etti. Dedim vallahi ben nereye sürerlerse sen kendine bak. Ben şey yapmam. Öğretmenler odasında meğer solcular hakimmiş. Komünistler hakimmiş. Neyse orada şey yaptı. Onlar bana laf söylemeye başladılar. Ben de dedim ona bana bakın dedim. Şurada bir cami var ya. Ben şimdi gider o camide vaaz ederim, gelir sizi horoz gibi doğrularlar, haberiniz olsun dedim. Öyle bir korktular ki. Artık ben okula gittim, öğretmenler de ayağa kalkıyor. Şimdi gerçekten Kur'an-ı Kerim muhteşem bir şey. Şimdi gelelim mesela asıl konuya. Bizim gerçekten Kur'an'a yönelme mecburiyetimiz var. Şimdi Türkiye'nin içi dışı, efendim işte şöyle böyle, ya kardeşim ben şahsen 19. asırdan sonra bizim biz olmaktan çıktığımıza kesin olarak inanıyorum. Ama dışarıdan sanki bir şey varmış gibi gösteriliyor. Ama şimdi yeni yeni biz olmaya başladık Allah'a şükür. Şimdi bu savaşlardan dolayı sıkıntı şey yapanlar Allah yolunda savaş mı olurmuş? Eyvallah. Sen misin Allah? Galine Kur'an'da var. Bir oku bakayım. Evet Vedat, o konuda bir şeyler söyle bakalım.
Savaşın emredildiği ayetlere bakıldığı zaman orada genellikle Allah yolunda kaydının, fi sebilillah kaydının düştüğünü görüyoruz. Mesela en önde gelen ayetlerden, temel ayetlerden bir tanesi Bakara suresinin 190. ayeti. Orada şöyle buyuruluyor. Estaizu billah. Ve katilu fi sabilillahi allazina yuqatilunukum ve la ta'tedu. Allah yolunda sizinle savaşanlarla savaşın. Haksız saldırı yapmayın. Savaşın diyor ama hemen arkasından fi sebilillah kaydını da düşüyor. Allah yolunda savaşın şeklinde bu kaydı da düşüyor. Tabi burada savaşla ilgili ayetlerde özellikle fi sebilillah kaydının düşüyor oluşu Müslümanlarda da bazı kafa karışıklıkları oluşturuyor. Özellikle bu harekat başladığından beri 3-4 gündür bize gelen sorular sosyal medyadan. Hocam tamam ayetler güzel söylüyorsunuz okuyorsunuz ama şimdi burada yapılan işin Allah yolunda olduğunu siz nereden çıkardınız? Sorusu daha çok insanların aklına takılıyor. Çünkü Allah yolunda dendiği zaman insanların aklına daha çok dini bir takım misyonlarla, gerekçelerle savaş başlatmak. Yani dinler tarihinde bir ifade vardır. Divine word denir ona. Tanrısal savaş. Yani Tanrı'nın egemenliğini yeryüzünde sağlamak için savaşa çıkmak şeklinde anlaşılır. Yani bir tanrısal krallık vardır. O tanrısal krallığı yeryüzünde yaymak için sırf tebliğ amaçlı da dini amaçlı savaş yapmak anlamına gelir. Bu fi sebilillah ifadesini duyunca da insanların aklına o geliyor sadece. Yani burada yapılan savaş dini bir amaçla yapılan bir savaş değil. Harekat daha doğrusu. Güneydoğu Anadolu'da yapılan harekat. Tebliğ amaçlı yapılan bir savaş değil. Yani bunun siz Allah yolunda olduğunu nereden çıkardınız? Yani bunu ayetlerle siz nasıl bağdaştırıyorsunuz şeklinde sorular geliyor. Şimdi bir savaşın, şimdi bu sorular gelmesi normal tabii. Çünkü bu konular üzerine insanlar düşünmemişler ve Kur'an bütünlüğü içerisinde de meseleyi ele almadıkları için tabii bu soruları soruyorlar. Ancak Kur'an bütünlüğü içerisinde baktığımız zaman bir savaşın Allah yolunda olması için belli şartlar, belli gerekçeler, şeyler var. Allah bunun sınırlarını, ölçülerini koymuş. Mesela Rabbimiz Bakara suresinin 216. ayetinde savaşı farz kıldığını söylüyor. Nasıl söylüyor onu? Bakara suresinin 216. ayeti. Kutibe aleykumul kıtal. Savaş size farz kılındı. Ve huve kerhun lekum. O size kötü geliyor. Yani siz ondan hoşlanmıyorsunuz ama Allah size onu farz kıldı. Şimdi ifadeye bakın. Kutibe aleykumul kıtal. Savaş size farz kılındı. Şimdi benzer bir ifade Bakara suresinin 183. ayetinde de geçiyor. Ama bu sefer burada savaşla alakalı değil. Neyle alakalı? Oruçla alakalı. Rabbimiz ne diyor orada? Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus siyam. Oruç size farz kılındı. Bakın aynı ifadeyi kullanıyor. Savaş için kullandığı ifadenin aynısını oruç için de kullanıyor. Kema kutibe aleylezine min kablikum. Sizden öncekilere de farz kılındığı gibi. Şimdi demek ki nasıl ki oruç Allah'ın bir emri yapılması gereken yapsan da olur, yapmasan da olur diyemeyeceğim bir şey ise savaşta aynı o şekilde Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. Ya ben bunu yapsam da olur, yapmasam da olur diyebileceğimiz bir şey değil. Ama savaşın bize tıpkı oruç gibi farz kılınmış olması, sürekli önümüze gelen herkese saldırıyı başlatalım, önümüze çıkan herkese saldıralım, onlarla savaşalım, onları öldürelim anlamına gelmiyor. Yani az evvel söylediğim o müsteşriklerin anladığı o divine war anlamında değil. Yani tanrısal savaş anlamında değil. Nasıl ki orucun da belli şartları, belli bir zamanı, belli bir dönemi varsa, çünkü mesela Ramazan ayı gelmeden oruç tutamazsınız. Yani orucun farz olması için o Ramazan'ın girmesi gerekiyor. Farz orucu tutamıyorsunuz. Yani farz oruç, o farz olan kutibe aleykumus siyam Ramazan'da olan bir şey. Yani senenin her günü onu yapmıyorsunuz. Kutibe aleykumul kıtal de, yani sizin bizim üzerimize yazılan savaş da her an sürekli yapmamız gereken bir şey değil. Allah-u Teala onun da belli şartlarını koymuş. O şartlar ortaya çıktığında, o koşullar gerçekleştiğinde bizim üzerimize farz oluyor. O koşulların da neler olduğunu Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de çok detaylı olarak açıklamış çeşitli ayetlerde. Ben hepsini zaten burada tek tek saymam mümkün değil. Örnek bağlamında birkaç ayet söyleyeceğim. Mesela Hac suresinin 39. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Uzine lillezine yukatilune bi ennehum zulimu. Yani yukatilune burada evet. Kendileriyle savaşılan kişilere izin verildi.
Savaş açıldı kendisine.
kendileriyle savaşılan, kendilerine savaş açılan kişilere izin verildi. Bakın, Kutubi Aleykümül Kıtal şartı gerçekleşiyor. Neden? Çünkü onlara savaş açılmış. Onlara izin verildi. Bi ennehum zulüm. Çünkü onlar yanlışa uğradılar. Onlara zulmedildi. Ve innallaha ala nasrihim lekadir. Allah onların zaferine de bir ölçü koymuştur. Şimdi burada gördüğümüz gibi Allah-u Teala bir şart ortaya koşuyor. Ne diyor? Sizinle savaşılıyorsa, size bir savaş açılıyorsa artık size izin verilmiştir. Yani siz artık o savaş emrini yerine getirmeniz gerekiyor. Orada ben artık ya savaşsam da olur, savaşmasam da olur diyemiyorsunuz. Yine mesela çok meşhur ayetlerdendir. Şeyde bu aralarda da çok okunuyor. Nisa suresinin 75. ayeti. İşte Allah yolunda güçsüz bırakılmış çocuklar, erkekler, kadınlar uğrunda savaşmamak için ne gerekçeniz olabilir diyor Allah-u Teala. İşte, ve bunlar ne diyorlar? Rabbimiz halkı yanlış içinde olan bu şehirden bizi çıkar, bize katından bir lider, bir veli gönder, bize katından bir yardımcı gönder. Bu tarz insanlar var. Bunlar zulüm görüyorlar ve Allah-u Teala diyor ki siz neden savaşmıyorsunuz bunlar için? Demek ki bu tarz bir ortam gündeme geldiğinde Müslümanlara yine savaş farz oluyor. Yani o Kutibe aleykumul kıtal hükmü devreye giriyor ve Müslümanların orada o hükmü gerçekleştirmeleri gerekiyor. Yani dolayısıyla savaşın da bir farz olduğunu ve belli koşullarda onun yapılması gerektiğini bilmemiz lazım. Ya yapsam da olur, yapmasam da olur diye tereddüte düştüğünüz zaman zaten kaybedersiniz orada. Bunu Allah'ın bir farzı gibi algılayıp onu hemen yerine getirmek gerekiyor. Diyelim ki bu şartlar oluşmadı. O zaman ne olacak? O zaman da Allah-u Teala her an bu şartlar oluşabilirmiş gibi hazırlıklı olmamızı bizden istiyor. Onu da mesela Enfal suresinin 60. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Siz de onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve atlı birlikler hazırlayın ki Allah'ın düşmanını, kendi düşmanınızı ve ayrıca sizin bilmeyip de Allah'ın bildiği öbür düşmanları korkutasınız. Yani tamam bir saldırı altında değiliz, öyle bir ortam da yok henüz ama her an olabilir, her an bir tehdit çıkabilir. Bizim çok kuvvetli olmamız gerekiyor. Hazırlıklı olmamız gerekiyor askeri bakımdan. O yüzden ben kendi hesaplarımdan derdim. İslam asla antimilitarist bir din değildir. İslam askeri anlamda çok güçlü olmayı emreder. Sürekli olarak askeri yapılanma içerisinde olmayı emreder. Bu açıdan da askeri manada güçlü olmak, kendini sürekli kuvvetlendirmek Allah'ın bir emridir ve Müslümanların bunu yapması gerekir. Bu şekilde işte bugün huzurlu bir şekilde burada bu dersi yapabiliyorsak, üstümüze bombalar gelmiyorsa, Türk ordusunun güçlü olmasından dolayı biz bunu yapabiliyoruz. Eğer Türk ordusu böyle güçlü olmasaydı şu an biz de belki Suriye'deki durumdaydık. O duruma biz de düşmüştük. Allah-u Teala bizden bunu istiyor ki o huzur, emniyet ortamı sürekli var olsun, şey olsun diye. Dolayısıyla Allah yolunda savaşmak demek, savaş için belirli şartlar, belirli koşullar meydana geldiğinde savaşa çıkmak demektir. Yani o savaş size farz kılındı, emrini yerine getirdiğiniz anda siz Allah için savaşmış olursunuz. Bunun gerekçesi işte saymakla bitmez. İşte terör, işte fitneyi ortadan kaldırmak için savaşmak. Bunun bir gerekçesi ortaya bir fitne çıktıysa ve siz savaş size farz kılındı emrini yerine getiriyorsanız artık siz orada Allah için savaşıyorsunuzdur. Orada fitneyi ortaya çıkaran terör örgütünün kim olduğu, kim olmadığı önemli değil. Siz onunla savaştığınız anda Allah için, Allah yolunda savaşmış oluyorsunuz. Yoksa İslam'da hocam bir de şöyle bir şey vardır bizim İslam geleneğinde de. İlahi kelimetullah için savaşılır denilen şey. Bu tamamen işte diğer o haçlı zihniyetinden gelen şeydir. Yani tamamen tanrısal hükümdarlığı yeryüzünde yayma amacıyla. Ya böyle bir şey yok. Tanrısal hüküm insanlara sanki baskıyla, savaştan siz Tanrı'nın egemenliği altına alacaksınız. Böyle bir anlayış tamamen sapkın bir anlayış. Önceki İslam öncesi toplumlara da olan.
Ya sen bir dakika yani sen Ömer Nasuh Ülmen'den daha mı çok biliyorsun? Bak şimdi Ömer Nasuh Ülmen'in Statifiye Kamusu. Hakikaten İslam aleminde sahasında yazılan en iyi kitaptır. En iyi kitaplardan biri değil. En iyi kitaptır. Çünkü Osmanlıların son zamanında büyük bir heyet kurulmuş, yıllarca çalışmış ve onların çalışmasının sonucu Ömer Nasuh Ülmen bunu bir kitap haline getirmiştir. Dolayısıyla burada yazdıkları sadece dört mezheple sınırlı değil. İşte hem sahabeden, tabiinden bahseder hem işte zahiri mezhebinden, diğer başka mezheplerden bahseder. Şimdi sen ayeti okudun. Savaşmak için şart neydi?
Bizimle savaşılıyor
olması. Karşı tarafın bizimle savaşıyor olması. Ve katilü fî sebîlillâh ellezîne yukâtilûnekum. Sizinle savaşanlarla savaşın. Hani dersin başına dedim ki bu din bitirilmiş dedim ya size. Mesela bakın Osmanlılardaki savaşta ne var? Şimdi şuradan okuyacağız. Yani ben her zaman şunu söylerim. Osmanlı'da devlet yapılanması gerçekten mükemmeldir. Çok güzel bir yapılanma vardır. Ah keşke ulema da güzel olsaydı. Bugün bütün dünyaya İslam yayılmış bitmişti. Onun için bizim o devlet yapılanmasını mutlaka şu anda yeni Türkiye'nin üzerine geçirmek mecburiyetimiz var. Hiç şey yok. Çok güzel bir devlet yapılanmasıdır. Yani düşünebiliyor musunuz? En küçük bir vatandaş padişahı bile mahkemeye verme hakkına sahipti. Ha yaptılar mı yapmadılar mı ayrı bir konu. Böyle bir hakkı vardı. Her yetkiliyi direkt padişaha şikayet hakkına sahipti. Padişahlık da bunu çok ciddiye alırdı. Divanda bunu şey yapılırdı. Neyse bunun ayrıntısına girmeyeyim. Şimdi girersek şey yapmaz.
Anlayışı şu Yunus 99'a tam zıt. Yani şu ayeti bir hatırlatayım da. Velev şâ rabbüke le âmene men fil ardı küllühüm cemî'a efe ente tükrühün nâse hattâ yekûnû müminîn. İşte gerekeni Rabbin yapsaydı ya da klasik meallerde eğer Allah dileseydi diye veriliyor. Yeryüzünde olan herkes inanıp güvenirdi. Tercihi insanlara bıraktığı halde inanıp güvenenlerden olsunlar diye. Yani insanlar inansın diye insanlara sen mi baskı uygulayacaksın
bak,
diye.
İnsanlara inanması için baskı uygulayamazsın diyor bak Allah. Ondan sonra bu dinde baskının hiçbir şekli yok diyor. La ikra fiddin diyor. Ondan sonra şeyde de bu Mümtehine suresinde de üç kırmızı çizgi çiziyor. La yenhakumullahu anellezine lem yukatilukum fiddin. Yani din konusunda inancınızdan dolayı sizi öldürmeye kalkmayan ve ahrecukum min diyarikum ülkenizden çıkarmayan ve zahir ve alâ ihracikum çıkarmanıza destek vermeyenler için Allah size şey yapmaz. Yani onlarla iyi geçinmez. En tuvelluhum ve tuksidu ileyhim. Onlarla iyi geçinmenizi ve haklarını vermenizi yasaklamaz. Ama bugün mesela bugün 15 Temmuz'u gördünüz. Bu ülkeyi tamamen bitirme hareketiydi. Arkasından olan şeyler hala devam ediyor. Bütün dünyanın en büyük sıkıntısı. Ha ister istemez. Ama bakın şuraya bakın. Allah-u Teala'nın o kadar emirlerine rağmen, o kadar ayetlere rağmen diyor ki cihada kıyamın cevazi için vücudu iktiza eden şartlar. Yani savaşmak için gereken şartlar. Savaşa da cihat diyor Enes Hoca. Doğru mu? Bak savaşın kelimesi de cihat demek her türlü kötülükle mücadele etmek demektir. Ha savaş da onlardan bir tanesidir. Ama sizin ömrünüz cihatla geçmek zorundadır. O her türlü kötülük. Göğüs geleceksin. Bak onu bozmuşlar, kelimeyi değiştirmişler. Dikkat ediyor musunuz? Çünkü birisi çıkar der ki Kur'an'da neresi? Cihat ayetine bakar hemen. Değil mi? Diyor ki düşman dini İslam'a olan daveti kabulden imtina etmelidir. Buradan şey yapacaksınız. Diyelim ki Yunanistan'a dediniz ki Müslüman olun. O da reddetti. Ya Müslüman o bir devlet. Devletin Müslüman olmaya karar vermesi diye bir şey var mı ya? İslam kişiseldir ya. O adam içten inanacak. Nereden çıkarıyorsunuz Allah aşkına? Bu nedir Enes Hoca? Bu mürtedliğin zirvesi değil mi Allah aşkına? Söyle bana. Bakın. Burada. Birinci şart. Efendim neymiş? Düşman bu daveti kabul ederse aradan harbilik sıfatı zail olacak, o zail ve cihattan beklenen en yüksek gaye hasıl olmuş olacağından muharebeye muhal kalmaz. Ya Müslüman olun. Ya Müslümanlık kişiseldir kardeşim. Resulullah'ın herhangi bir topluma böyle bir şey söylediği hiç duyurmuş mu Enes Hoca ya? Ya böyle bir şey olur mu? Ferdi kişiseldir ya. Kararı kendisi verecek. Ondan sonra iki, Müslümanlar ile düşmanlar arasında ahd ve eman bulunmamış olması lazım. Musaleha. Var ayette öyle bir şey söylüyor mu? Ha, aramızda antlaşma olan toplumlara karşı davranışları belirleyen ayetler var. O ayrı bir şey ama savaş için böyle bir şart var mı? Yok. Ondan sonra bir tek değil, Müslümanlarda cihada kafi şefkat ve kuvvet bulunmalıdır. Yani güç, yeteri kadar güç olmalıdır. Çünkü savaş o zaman yenilirsin diye şey yapılıyor. Peki yeteri kadar güç diye bir şey var mı savaşta? Bu var mı Allah aşkına? Ha, var, yeri kadar yerine göre var. Ama Allah Resulüne ne demiş mesela şeyde? Nisa suresinde Allahü Teala diyor ki şeyde, Nisa suresinin 71. ayetinde ya eyyühellezine amenu hudû hidrakum fenfirû sübâten evinfirû cemîa. Siz tedbirinizi alın. Yani küçük gruplar halinde ya da topluca savaşa çıkın. Onun için burada bir ülkenin ordusunun olması da doğru değildir. Bu da 19. asırdan sonra oluşmuştur. Bir araştırın bakalım Asakir'i, Mansure'yi, Muhammed'i oluştuktan sonra Osmanlılar hiç zafer yüzü gördüler mi? Kardeşim hepimiz asker olmak zorundayız. İyi güzel, tamam ordumuz var, onlar gitsin bizim yerimize ölsün, biz burada keyif çatalım. Değil, hepimiz o sıkıntıyı yaşamak zorundayız. Hele bugün Türkiye'de bir ilan edilsin, isteyen herkes savaşa katılacak. Ben eminim bu milletin çok büyük bir bölümü gitmek isteyecektir. Bir o zaman düşmanların korkusunu bir düşünün. Ne hale gelirler? E belli orada oldu o zaman, onun komutanını elde edeyim, gerisi kolaydır değil mi? Ama öbüründe kimi elde edebileceksin? Ondan sonra Allahü Teala bak Resulullah da şöyle diyor. Fekatil fi sebilillah. Ya Muhammed sen Allah'ın yolunda savaş. Tek başına. Şimdi mesela devletin başında olan kişiler için aynı şey söylenir. La tükellefu illa nefsek. Sen sadece kendinden sorumlusun. Başkasından değil. Ondan sonra ve harridil mümini. Müminleri de teşvik et. Bak sen savaş. Muhammed Aleyhisselam ne olmuş oluyor? Başkomutan oluyor orada değil mi?
En önde gidiyor.
En önde gidiyor. Ve müminler de ne yapacak? Teşvik edecek. Orduyu teşvik et değil. Müminleri teşvik edecek. Onun için her bir mümin her an savaşa hazır olmak zorunda. Kadınıyla erkeğiyle silah kullanmayı bilmemiz lazım. Bütün silahları tanımamız lazım. Hep bütün hayatımız öyle geçmeli. Düşman ne zaman bize hücum edecek belli olmaz. Düşman hiçbir zaman bitmez. Düşman çok dost şeyle gelir, her şeyle gelir. Evet.
Ayetin devamı çok ümit. Esallahu en yakuffe be'sellezine keferu. Kafirler saldıracak. Bunun saldırısı olduğunda fi sebilillah savaşın şartı oluşmuş olacak. Yani Resulullah başkomutan olarak önde geliyor. Müminler teşvik ettiği zaman onlar da geliyor. Bunu gören kafirlerin de baskısı yok oluyor.
Tabii.
Bu ayet devamı onu gösteriyor.
Tabii yani sen git arkadan müminler gelir. Yani efendim yani gelmek istemeyebilirler ama sen bir git bakalım o zaman o insanlar mecburen geleceklerdir. Bedir Savaşı öyle olmadı mı Enes Hoca? Sanki ölüme sürükleniyormuş gibi geldiler oraya. Birçok kimse.
O hatta da öyle mesela şeyde o meydanda tek başına kalmış ene Resulullah ilahi ibadallah diye bağırıyor. Başkaları kaçıyorlar. Resulullah meydanın tek başına savaşıyor.
Evet yani mesela Uhud Savaşı'nda o şeyin sahabenin tamamı efendim Ebu Bekir, Ömer, Ali falan istisnası yok. Sahabenin tamamı dağa çıkıyor değil mi? İz tus'idun ve la telvune ala ahad. Bak o şey Ali İmran kaçıncı ayet? İşte dağa tırmanıyordunuz. Kimse kimseye dönüp bakmıyor. Hiçbiri diğerine bakmıyor. Şeyden Mekke ordusundan kaçıyorlar. Ama Muhammed Aleyhisselam tek başına, bakın, arkasında koskoca Mekke ordusu var. Bütün sahabesi kaçıyor tek başına. Orada ne yapıyor? Ber Rasul yed'ukum fi ukhrakum. 153. ayet mi? Ali İmran 153. Rasul de sizin arkanızdan sizi çağırıyor. Rasul sıfatıyla. Ne diyor? İzâ lekîtumul lezîne keferû.
Medine'ye yakın bir yer. Medine'ye kaçanlar olduğu için kadınlardan bir bölümü de biz savaşırız diye. Yani Resulullah şehit oldu diye kaçıyorlar bazıları. Tabii. O şehit olduysa biz niye yaşıyoruz diye kadınlardan bazıları ellerini kılıçlarını alıp koşmaya çalışıyorlar. Bak,
Medine'deki kadınlar eline kılıcı alıp koşuyor. O kadınlar savaşmayı bilmeseler gelebilirler mi? Herkes kadınıyla, erkeğiyle herkes savaşmaya hazır olmalı. Her şeyi bilmeli. Yani bugün bir kere devlet olarak ilk yapacağımız şey bu değişiklik olmalıdır. Ha tabii ki komutanlar şunlar, tabii onlar yetiştirecek insanlar elbette. Onların vazifeleri hiçbir zaman bitmez. Ama ne olacak? Devlet millet kaynaşması olmak zorunda.
Ya şimdi eğitimde şöyle bir şey var. Bir temel eğitim var. Bir de ihtisas eğitimi var. İşte temel eğitimi herkes alacak. İhtisas da kişi... Yani orduda da öyle olması lazım. Bu temel eğitim, bütün vatandaşların temel eğitimi bilmesi lazım.
Olmak zorunda.
İhtisasta zaten yok efendim drone uçurma, onlar artık yok başka tank kullanma gibi özel onları ayrıca öğrenir tabii ki. Uzmanları öğrenir.
Temel eğitim yaptıracak olanlar da o komutanlardır. O zaman ne olacak? Devlet millet kaynaşması olacak. O şeyde Rusya'nın Afganistan'da yaptığı savaşta ben her hafta Süleymaniye Camisi'nde bu konuları gündeme getiriyordum. Bir gün ya bu ne biçim bir devlet? Ordusu ayrı, milleti ayrı, ordunun lojmanları ayrı, alışveriş yaptıkları yer ayrı. Böyle şey olur mu? Niye halkla şey yapılmıyor? Kaynaşma olmuyor falan diye bir vaaz etmiştim. Bir general geldi bana hemen şeyin arkasında camideymiş meğer. Ben dinliyormuş, haberim yok. Hemen geldi dedi ki vallahi o sen dediğin bizim ordunun şeyinde yasal düzenleme onun bir şey diyorlar da neyse o özel kelimeyi şimdi hatırlayamadım. Orada vardır dedi. Ya bakın ordu millet ayrımı olmaz. Bu o mümkün değil yani. Zaten Türklere ne derler? Ordu millet denir değil mi? Yani kendisi ordu. Öyle olmak zorundayız yani. Başka çaremiz yok. Ondan sonra ne diyor? Müminleri de teşvik edeceksin. O kadar. Başka bir şey yok. Yani bizim burada bunu yapmak zorundayız. Peki şimdi bitti mi senin anlatacağın? Peki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakın tek başına kalıyor orada. Tek başına ve orada asla korku duymuyor. Ey beyler neredesiniz? Geri dönün beni kurtarın demiyor. Resul olarak onları çağırıyor. Resul olarak ne demiş olabilir Enes Hoca?
Savaşın Allah'ın selamı. Ve
idâ lekîtumul lezîne keferû zahfen.
Zahfen evet.
Ne şeyde o Enfal suresindeydi. Fela tuvellûhumul edvar değil mi? Yani bir şeyde düşmanlarla karşılaştığınız zaman onlara sırtınızı dönmeyin. Ayet okuyor orada. Başka yaptığı bir şey yok. Bile de ey beyler gelin bak ben komutanım benim emrim yok kardeşim öyle şey yok. Her yerde akıl ve mantıkta. Akıllı bir şekilde şey yapacaksın. Hareket edeceksin. Ha, sonradan mağlupken galibiyete dönmüştür orada. Ama Resulullah hiç kimseyi daha sonra sorgulamamıştır. Siz niye beni yalnız bıraktınız da gittiniz diye asla sorgulamamıştır. Hepsini affetmiş. Hiçbirisinin hatasını görmemiş. Yoksa bu işler öyle kolay değildir yani. İnsanlar kendilerini hep bir önce düşünürler. Başkaları ikinci sırada gelir. Bu psikolojilerini de unutmamak lazım. Peki şimdi Resulullah'ın savaşları demişsin ne deniyor? Barış peygamberi.
Evet. Şimdi İslam kelime kökü olarak işte silimden gelir. Bu da barıştır. İslam hep barışı emreder diye bir son zamanlarda daha bir şey var. Tabii ki İslam barış dinidir ama bu yeri geldiği zaman savaş yapılmayacak anlamına gelmiyor. Şöyle ki biz bunu kendisi hayatında Kur'an-ı Kerim'i yaşamakla memur olan, hani Hazreti Ayşe'ye Resulullah'ın vefatından sonra soruyorlar. Diyorlar ki bize Resulullah'ı anlat. O da diyor ki siz Kur'an okumuyor musunuz? O Kur'an-ı Kerim'i yaşardı. Siz Kur'an okuyun diyor. Yani biz de o da Resulullah'tan bahsederken yaşayan Kur'an'dı diyoruz onun için. Tabii ki kişisel hatalar olmakla birlikte. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki o ayetleri Resulullah hayatında nasıl göstermiş? Biz tabii genelde 3 tane savaş biliyoruz. Bedir, Uhud ve Hendek Savaşı. Ancak mesela Bedir'de alakalı Enfal suresindeki ayetleri okuduğumuz zaman yola çıktıklarında aslında kervanı ele geçirmek için savaş amaçlı, savaş yine akıllarında var, yok değil. Hazırlıkları ama tam anlamıyla savaş için değil. İşte daha zahmetsiz olan, kervanı ele geçirmek için olduğunu biz biliyoruz, görüyoruz. Benzeri şeyler var. Şöyle ki Resulullah'ın hayatına baktığımızda rakam vereceğim. Burada çünkü tek tek isimleri de var burada. Tarihleri, isimleri. Resulullah'ın bizzat katıldığı, komuta ettiği sefer sayısı bir görüşe göre 26, bir görüşe göre 27. Yani bizzat katılıyor. İşte bunun işte 20 kilometre uzakta olanı var, 3-4 kilometre var, 180 kilometre uzakta olanı var. Yani bu kadar o zamanki deve üzerinde, at üzerinde nasıl zor gidildiğini falan düşünelim. 27 tane ya da birisine işte ihtilaf var bir tanesinde. Ya da 26, hadi 26 diyelim bir tane. Ama 26 tane seferi var. Yani şimdi burada barış önemli, hadi oturalım. Ama adam sana her türlü düşmanlığı yapıyor. Şimdi adam sana kılıcları, sana istihbarat geliyor. İşte Medine'ye saldırı yapılacak falan filan diye. Kuvvetli bir istihbarat. Veya bir yerde senin düşmanının kervanının geçeceğini duyuyorsun. O düşmanının kervanı. Yani o anlamda herhangi bir şey olduğu zaman, bir tehdit oluştuğu zaman hemen harekete geçmekle mükellefsin. Bu bitmedi. Bir de kendi katılmadı. Biliyorsunuz Resulullah'ın katıldığı savaşlara gazve deniliyor literatürde. Katılmadıklarında seriye deniliyor. Kendisi başka bir komutan göndermiş başında. Onların tamamı tabii çatışma yok bunlar. Yani 27'sinin 27'sinde de çatışma oldu mu? Az önce gazvelerde hepsinde olmadı tabii ki. Çatışma olanlar var. İşte bunların zaten 3 tane büyüğünü biliyoruz. Bedir, Uhud, Hendek. Onun işte onun dışında Hayber var. Çok büyük bir savaştır yine. Huneyn var. Şeyden dönülmüştür. Mağlubiyetten galibiyete dönülmüştür. Seriyelerde ünlü seriyeler var. Seriyelerde en az, yani en az sayı veren 35 diyor. 60'a kadar çıkaran var. En az 35. Öbür tarafta en az sayıları alırsak en az 35 seriye, en az 26 gazve. Yani bunlar bu emniyeti sağlama açısından çok çok gerekli şeylerdi. Şimdi burada yani İslam barış dinidir, savaşa tamamen karşıyız derken sen aslında kendi nebine de karşı bir tavır sergilemiş oluyorsun. Tabii ki barış dinidir ama sana kasteden, elinde kılıçla gelen veya bir şekilde fitne tohumları ekenlere ellerini armut toplamayacak. Bunu ayetlerde, hatta size ne oluyor ki savaşmıyorsunuz diye ayetler var. Yani orada işte Müslümanlar ezilirken falan, ezilen, müstazaf olan Müslümanlar sizden yardım isterken size ne oluyor ki savaşmıyorsunuz? Savaşmamak büyük bir suç oluyor şeyde. Mesela ilk kan akan çatışma olan seriye işte Batn-ı Nahle seriyesi. Ondan sonra işte Bedir Savaşı geliyor. Böyle devam ediyor. Mute Savaşı var. Peygamberimizin, Resulullah'ın katılmadığı en büyük savaşlardan biri. Hemen mesela onun şeyi olarak Tebuk'e bir sefer düzenliyor. O da artık 61 yaşında hasta bir vaziyetteyken o kadar uzun yolu alıyor Resulullah. Bu anlamda yani bu şeylere baktığımız zaman, İslam tarihine baktığımız zaman bu bugün savaşı sevgi pıtırcığı zihniyetiyle tamamen savaşlara hayır diye bir mantalitenin İslam'a uygun olmadığını biz görüyoruz yani. Bilmiyorum hangi şeylerde. Mesela Resulullah'ın katıldığı şeyler, isimler, Buvat var, Sefevan Seferi var. Şeyden önce bunların hepsi Bedir'den önce Uşeyre var. Ve sonra zaten o ilk kan akan Batn-ı Nahle'ye geliniyor. Daha sonra da Bedir Savaşı, Beni Kaynuka. Bu arada şeyi de söyleyelim. Beni Kaynuka ve Beni Nadir oğulları biliyorsunuz Medine'den sürülmüştür Yahudi kabileleri. Bunlar Hayber'e gidiyorlar daha sonra. Ve Hayber'de bir bakıma aslında Medine'nin öz vatandaşı idi bunlar. Hani bugünkü vatandaşlık anlayışıyla baktığımız zaman Medine nüfus cüzdanına sahip kişiler belki bunlar. Sürülüyorlar herhangi bir savaş yapılmadan. Etrafları sarılıyor tabii. Bir sefer yapılıyor onların olduğu yere doğru. Onların büyük bölümü gidiyorlar Hayber'e yerleşiyorlar daha sonra. Hayber'de de maddi imkanlarını kullanarak kendileri sahaya çıkmıyorlar bunlar. Ahzab Savaşı'nı yani Hendek Savaşı'nı finanse ediyorlar. Ve Hendek'te Müslümanlara karşı onlarca kabilenin birleşip savaş açmasını ve hatta onların maksadı Dümetül Cendel bölgesinde bir karışıklık çıkarıp Müslümanların hububat Medine'ye hububat gelimini engelleyip Resulullah Dümetül Cendel'e sefer düzenleyecek. O oradayken Medine'ye büyük bir baskın verecekler. Medine'yi yerle bir edip Müslümanlara katliam uygulanacak ve çok büyük bir grup oluşturulmuş. Resulullah da yoldayken haber alacak ve kendi şeyi kalmamış, ordusu kalmamış bir komutan gibi o da kıskıvrak öldürülecek. Plan buydu.
Ya bu iki şeye çok benziyor değil mi? Yani şu Güneydoğu'da işte dış güçlerin yapmış olduğu politikalar, insanları parçalamalar, evet. Türkiye'nin dikkatlerini başka noktaya çekmeler, sanki yeni düşmanlar varmış gibi düşmanlar uydurmalar, şey politikayı yanıltma çalışmaları, aynı şey yani. Şey yapmak, şey yakalamak böyle, tedbirsiz bir şekilde evet. Yakalamak için oyunlar. Ve o oyunları yapanlar kimdi? İşte oraya giden Yahudilerdi. Finanse ediyorlardı. Bugün kim finanse ediyor?
Hemen hemen yine benzer. Yani büyük silah satıcıları bakıyorsunuz Amerika'da olsa şey de olsa genelde Yahudi ailelerin elindedir o silahlar şeyler. Ve finans sektörü de onların elindedir. Netice itibariyle Hendek Savaşı düzgün bir şekilde atlatıldıktan sonra bir de Hudeybiye. O da bir seferdir aslında Hudeybiye'yi de yani her ne kadar hac için gitseler de yanlarında her türlü tedbirleri vardı. Her ne kadar sefer kılıçlarını almışlardı savaş için gitmiyoruz diye şey verseler de. Hudeybiye anlaşmasından sonra Resulullah ilk olarak bu terör yuvasına Hayber'e sefer düzenlemiştir. Ve hakikaten Medine dışında aslında Medine'den çok uzakta fakat bir bakıma Medine etrafındaki terörü oluşturan bir kale kuşatılmış. O kaleler kuşatılmış ve bu anlamda hadleri bildirilmiştir. Orada Hayber'de de yaklaşık 7-8 tane kale ayrı ayrı. Bazıları teslim oluyor, bazıları çatışarak o kaleler ayrı ayrı zapt ediliyor bir bakıma. Yani bugünkü şeye benziyor aslında. Bir bakıma bizim şimdi sınırımızın dışında bir grup var, isim değiştirmiş ama biz biliyoruz ki Resulullah zamanındaki o Nadir Yahudileri gibi aslında bunlar ülke içerisindeydiler ve şu anda dışarı çıktı. Yani benzer bir durum mevzu bahis diyebiliriz. Bilmiyorum başka diğer seriyelerden şeylerden bahsetmek lazım mı?
Şimdi tabii seriyeler şunlar yani seriyeler ne için yapılıp gitmiş?
Çeşitli sebepleri var. Keşif için gönderileni var. Yol kesmek için gönderileni var. Özellikle Medine'nin can damarı olan o ticari kervanları yolları kesmek için gönderilenler var. Yani çeşitli şeyleri var.
Evet.
Seriyelerin.
Tamam yani hepsinde de ortak nokta güvenlik olmuş oluyor değil mi? Yani?
Evet tabii tabii.
Yani temel...
Güvenlik, hepsi güvenlik. Hepsi çünkü el fitnetu eşettü minel katil diye ayet var. Fitne katilden öldürmekten daha beterdir diye evet. Ayeti kerime var. O fitneyi ortadan kaldırmak önemli bu anlamda.
Evet şimdi o el fitnetu eşettü minel katil kelimesi daha çok mühim bir meseledir. Mesela Allah-u Teala bir ayet-i kerimede diyor ki işte kim bir insanı öldürürse ben katere nefsen bir gayri nefsine fesat çok şey değil. Kendime katere nefse cemiya o bir de şey bu İsra suresindeki men katere nefsen bir gayri yok. Neyse. Neyse, o İsra suresinin 30. İsra 30 olacak. 30 ya da 33. Ha, 33'müş İsra suresinin. Allahü Teala diyor ki: "Ve la taktulun nefselleti harramallahu illa bil hak." Allah'ın dokunulmaz kıldığı canı haksız sebeplerle öldürmeyin. Bakın, Müslüman demiyor burada. Can. Arkasından da şunu söylüyor: "Ve men kutile mazlumen," haksız yere kim öldürülürse, Müslümanmış, kafirmiş, esirmiş, hürmüş, kadınmış, erkekmiş, hiç önemli değil. "Fekad cealna li veliyye sultanen," onun velisine yetki verdik. Yani öldürülen kişiyle ilgili yetki öldürülenin yakınına aittir. Şeye değil, mahkemeye ait değildir. Mahkeme sadece araya girer, doğru kararları verir, tespitleri yapar, hükmünü verir. Ama bugün maalesef 19. asırdan beri hakimler birer ilah haline getirilmiştir. Ve en kısa zamanda düzeltmek zorunda olduğumuz şeylerden bir tanesi, en önemlisi yargı hukukudur. Yani bu bizim asla kabul edebileceğimiz bir yargı hukuku değildir. 19. asırdan sonra bize zorla kabul ettirilmiş bir şeydir. Neyse, o konuya girmeyeyim. Ondan diyor ki: "Ve men kutile mazlume fekad cealna li veliyye sultane fela yusrif fil katl." Onun velisine, yakınına yetki vermiştir. O da şey yapma, katilde aşırıya gitmesin. Yani öldürülürken de öldürülen kişiye eziyet etmek, işkence etmek yoktur. Peki o velinin affetme yetkisi de vardır. İsterse affeder. İsterse onu şeye de çevirebilir. Tazminata da çevirebilir. Dolayısıyla şeyde, İslam ülkesinde kolay kolay adam öldürme olaylarına rastlayamazsınız yani. Burada size defalarca söyledim, işte Osmanlı Mahkemesi, İstanbul Mahkemesi'nin arşivinin 21 sene yöneticiliğini yaptık. Araştırmacılara yardımcı olduk. Adam öldürme olayı benim şu ana kadar iki tane aklıma geliyor. Belki üç tane de olabilir. İstanbul'un fethinden 1924'e kadar. Çünkü herkes kendi canını çok daha değerli gördüğü için, ben onu öldürürsem ben de öldürürüm dediğim bir de yaklaşamıyor. Peki madem Allahü Teala bu derece bir adam öldürme konusunun önüne engel koymuş da, niye şeyde faktuluhum haysu sakiftumuhum diyor? Nerede bulursanız onu öldürün, öldürün diyor. Niye diyor? Şimdi çünkü onu şundan dolayı diyor, o senin okuduğun ayetlerden: "Vel fitnetu eşeddü minel katil." Hangi ayette o?
Bakara 191.
Bakara 191. Evet. Tamam. Fitne, yani savaşın çıkardığı yangın var ya, bir adam öldürmeden dolayı ortaya çıkan şeyden daha şeydir. Yani sen, adam seni öldürmeye gelmiş. Sen onu öldürmesen o seni öldürecek. Yani o zaman savaşın meydana getirdiği sıkıntı, bir adamın öldürülmesiyle meydana gelen sıkıntıdan çok daha katmerlidir. Ondan dolayı Allahü Teala burada bize şey yapıyor. Bir de şu konu üzerinde de durmak lazım. Mesela önce şu ayetleri okuyayım. Nisa suresinin 75. ayetinde Allahü Teala şöyle diyor: "Ve mâ lekum lâ tukâtilûne fî sebîlillâh." Size ne oluyor ki Allah yolunda savaşmıyorsunuz? Vel müstedafine minel rical ve nisa vel vildan. Öyle ezilmiş erkekler, kadınlar, çocuklar var. Onları kurtarmak için niye savaşmıyorsunuz? Bugün şimdi Güneydoğu'da, o bizim ordunun gittiği yerlerde insanlar böyle değil mi? Sadece orada mı? Arakan'da da, Afrika'nın çeşit her yerde yani. Nereye gidersen git, Yemen'e git, Yemen'de de öyle ya. Ondan sonra اَلَّذ۪ينَ يَقُولُونَ, şöyle diyor onlar: "Rabbena اَخْرِجْنَ مِنْ هَذ۪ي الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا." Ya Rabbi, şu zalim bizi kurtar, bizi buradan çıkar ya Rabbi. Eziyorlar onları ya. Görüyorsun şeylerde, televizyonda evlerini yıkmışlar, her şeylerini bitirmişler. Dışarı çıkmalarına da müsaade etmiyorlar. Eziyorlar adamlar. Ve ceallena min ledunke veliyyen ve ceallena min ledunke nasira. Ya Rabbi, kendi katından bize bir dost, kendi katından bir yardımcı gönder ya Rabbi. Buna böyle dua ediyorlar. Peki bu böyle dua ediyor ezilen insanlar var. Onları kurtarmak için niye savaşmıyorsunuz? Bakın, size savaş açanlarla savaşın diyorlar. Siz diyerken kim anlaşılır Enes Hoca? Siz kim?
Müslümanlar.
Müslümanlar. Peki onlar Müslüman değil mi? Sadece Müslüman olmasa bile eziliyor. O insanları da kurtarmak lazım yani bir şeyden.
Bunun devamındaki ayette اَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ diyor.
Evet.
Yani iman ederler, Allah yolunda savaşır. Yani o ezilmiş insanları kurtarmak için savaşmak da Allah yolunda savaşmaktır. Vedat Hoca'nın dediği gibi.
Tabii. بَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَب۪يلِ
تَعُوتَ
Ama kafirler de o tağutların yolunda savaşırlar. Yani böyle sınır tanımayan. Yahu hiç bütün millet ölse umurunda değil ya. Sen ezilen kişileri kurtarmaya çalışacaksın. Ona ver şeyi, gücü yetse bombayı atar, tamamını öldürür onların. Hiç umurunda bile değil. Ya kafirler de onların yolunda savaşırlar. Bir de şey var. Yani bu savaş sırasında bunun hukuku ne? Bedir Savaşı'ndan önce Allahü Teala Muhammed Suresi'nin işte şimdi okuyacağım ayetini indirmiş. Orada yani savaş hukuku ile ilgili çok önemli bir ayet. Muhammed Suresi'nin 4. ayeti. Orada şöyle, bu Kur'an-ı Kerim'in 47. suresi bu. Diyor ki فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ O kafirlerle savaşta yüz yüze geldiniz mi? Hemen boyunlarını vurun. Efendim, bunlar kafirler mi? Kardeşim, bunların içerisinde Müslüman gözükenler de olur. Bunlar böyle insanları eziyorlarsa kendilerini Müslüman gözükmeleri bir şey ifade etmez. Onunla ilgili de Allahü Teala Nisa suresinde de söylüyor yani. فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فَيَتَيْنِ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا Yani o münafıklık yapıyor. Gidiyor orada, adam öldürüyor, geliyor sana ben Müslümanım diyor. Gidiyor orada milleti eziyor, geliyor ben Müslümanım diyor. Hiç kusura bakmayın. Onları da bulduğunuz yerde öldürün diyor Allah. Nisa suresi kaçıncı ayette o? Bak bak Nisa. Kaçıncı ayette? Sen numarayı görmüyorsun değil mi? Ben de göremiyorum ya. 87. ayetmiş. Tamam. Evet. 87. ayet. Ve onun devamı ayetler. Yani Müslüman görüntüsü içerisinde hareket edenlerde de Allahü Teala bunları da bulduğunuz yerde öldürün diyor. Orada onun hukukunu koyuyor. O ayetleri okursam tabii epeyce bir zaman alır. Ve izâ lekîtumü lezîne keferû fedarbe rikâb. Tabi Müslüman gözüken kişiler de kafir. Çünkü orada arkasından veddu levtekfurune kema keferu diyor hemen arkasından. Bu adamlar da isterler ki siz de onlar gibi kafir olasınız. Müslüman gözüktüklerine bakmayın diyor. Fetekfurune sevayen aynı olasınız isterler. Ve idâ leqîtumul lezîne keferu fadar berrigab. O kafirlerle savaşta karşılaştığınız zaman boyunlarını vur. Çünkü savaşın fitnesi şeyden bu adam öldürmekten çok daha ağırdır o fitne. Ne zamana kadar boyunlarını vuracaksınız? Hatta اِذَا اَثْخَنْتُمُوهُمْ Ve bütün gücünüzü onların üzerinde gösterdinceye kadar. Yani bugün Türkçe'de herhalde kıpırdayamayacakları zamana kadar öyle diyebiliriz değil mi? Evet. Tabii. Çünkü sehin kalın bir şey. Yani bütün üzerlerine tam bir baskı kuracaksınız. Artık kıpırdayamayacak hale gelinceye kadar savaşacaksınız. Böyle yarıda bırakmak falan yok. Peki Ve izâ etkentumûhum, hatta izâ etkentumûhum, onlar üzerinde tam hakimiyetini, onları kıpırdatmayacak hale gelinceye kadar savaşın. Feşüddül vetek, artık ondan sonra artık kıpırdayamayacak hale geldiği zaman da kalanları alın esir olarak. Onları da sıkı bağlayın. Sıkı tutmazsanız oradan kaçar, başkalarıyla birlikte tekrar bir hücum edebilirler. Onları da sıkı tutacaksınız. Peki ondan sonra ne yapacağız ya Rabbi? Aldık esirleri, getirdik. Fe imma mennen ba'du ve imma fitar. Artık bundan sonra ya onları karşılıksız serbest bırakırsınız. Hiçbir şey almadan hadi buyurun gidin dersiniz. Sizin insanlığınızı görürler. Şimdi sizin iyilik yaptığınızı gördükleri zaman aslında onlara, onların kişiliklerinde de çok ciddi bir geliş şey yapar. Ya biz bu adamları şunlara bakın. Bize ne kadar iyi davranıyorlar ki zaten esirlere iyi davranılmasıyla ilgili de çok sayıda ayet vardır. Ya karşılıksız serbest bırakırsınız ve imma fidaen, ya da fidye alarak serbest bırakırsınız. Fidye alabilmek için de karşı tarafta onu ödeyecek birileri olması lazım. Yoksa serbest bırakacaksın. Resulullah aldığı esirler, mesela kaç tanesini ne şeyden esir alıp da Medine'ye getirdiği ne kadar var Abdullah?
O da rakam olarak hatırımda değil ama.
Mesela Beni Mustalik esirlerin ne oldu?
Beni Mustalik esirleri
fidye aldı mı onlardan?
Mesela yine Hayber'de de.
Yok, Beni Mustalik ne yaptı?
Onlar da fidye almadı.
Tamamını serbest bıraktı.
Serbest
bırakıldılar. Tamamını serbest
bıraktı. Hayber'de de benzer durum oldu.
Hayber'de de benzer durum oldu.
Yani onlar orada kendi şeyleri, topraklarında şey olarak bir büyük bölümünün ne diyelim %50 şeyle çalışmasına izin verildi yani.
O kadar. Yani kendi, bir sözleşme yapıldı.
Yani bir bakıma yani toprak bizim, şey sizin, ürün yani siz, kar paylaşımı
siz
oldu.
Siz kiracısınız.
Ha, yani Fedek'te böyle de aynısı oldu. Hayber'den sonra Fedek Yahudileri de korkarak, savaşmaktan vazgeçerek, biz baştan teslim oluyoruz. Hayber'dekilerin aynı şartlarını şimdiden kabul ediyoruz dediler.
Yani o toprak bizimdir. Siz de üzerinde yarıcı olarak.
Yani yarıcı olarak o %50 şey aldılar yani. Kar payı aldılar.
Evet. Peki Huneyn'de ne oldu? Huneyn esirleri?
Huneyn esirleri de benzer. Yani hiçbir bir köleleştirilen esir.
Köleleştirme zaten hiç yok.
Hatırlamıyorum.
O imkansız yani. O zaten yazar.
Köle hediye veriliyor. İşte onun şey yolu, işte azat etme yolları aranıyor. Ondan hediye verilen köle varsa eğer.
Mesela ona, Mısır'da, ona bugünkü manada köle denmez. Yani çünkü şeyde de zekatın 1/8'i de bu tür esirlerin hürriyetine kavuşturulması için kullanılıyor yani.
Hocam belki izleyicilerden bazısı önceki dersleri izlemediyse söyleyeyim. Beni Kureyze esirleriyle alakalı bir tek şey söyleniyor. Tamam, o da uydurma size aslında.
Tabii Beni Kureyze esirleriyle ilgili neler söyleniyor istersen bir kısa bir özet yap.
Medine'de hep 700'e yakın mı deniyordu?
Evet, o şey gibi mezbaha da koyunlar gibi kesildiği söyleniyor.
Bakın bu Yahudiler var ya, o kadar usta tahrifatçıdırlar ki kitaplara tamamen Resulullah'ın asla yapmadıkları şeyi kitaplara yerleştirmişler. Bugün okullarda bize de onları öyle okuturmuştu. Biz de onu öyle zannediyorduk. Burada bir araştırma yaptık ki tam bir iftira. Çünkü kendileri şey olması lazım. Bir mazlum edebiyatı yapmaları gerekiyor. Kendilerini haklı ortaya çıkarmaları lazım. Halbuki Beni Kureyze esirlerinden bir tek kişi bile öldürülmemiş. Tamamı bedelsiz serbest bırakılmış ve onlar da Necran bölgesine gitmişlerdir. Tamamı serbest bırakılmıştır. Evet, şimdi burada diyor ki Allah, yani Resulullah'ın esirlerden fidye aldığı da çok azdır. Çok çok azdır.
Bir de bir şey söylemek istiyorum.
Ha, söyle.
Az önce saydığımız ben gazveler var dedim, 26-27 tane. Bir de şeyler var dedim. Seriyeler var. Özellikle o gazve ve seriyelerin mesela bazıları hep aynı kabileler üzerine gidiyor, anlaşma imzalanıyor o kabileyle. O kabile yine rahat durmuyor. Yeniden gidiliyor. Ama yeniden gidildiğinde onlar yani kılıçtan geçirilip bir katliam falan uğramıyorlar. Çünkü maksat kalpleri İslam'a ısındırmak. Ana maksat bu. Yani tebliğ ana maksat. Gidelim onlara haddini bildirelim. Hadi hemen Tabii ki onlar da karşı taraftan hemen savaş esnasında kılıçlarını kaldırdıklarında savaşılıyor. Mesela bir Hüzeyl kabilesine 3 tane şey var. Seriye var. Bir tane şey var Hüzeyl kabilesine. Gazve var, 2 tane seriye var. Aynı kabileye. Yine Dümetül Cendel bölgesine 3 tane, birisi Gazve, Resulullah yarı yoldan dönüyor, 2 tane seriye var. Yani insanlar sonradan anlaşmayı bozabiliyorlar ama tekrar şey yaklaşınca, olumlu yaklaşınca, onların uzattıkları ele kılıç uzatılmıyor.
فَاِنْ جَنَحُ لِسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ O da şeydeydi, Enfal suresindeydi.
Netice itibariyle belki evet. İlk başta onlar rahat durmadılar. Sıkıntılar ortaya çıkartıldı. Belki sahabeden itiraz edenler oldu. Niye aynı adamlarla daha önce anlaşmayı imzalamıştık? Tutmadılar biz onları, hadlerini bildirelim diyenler oldu ama yıllar sonra netice itibariyle o bölgelerin hepsi İslam boyasıyla sağlam bir şekilde boyanıp sağlam bir Müslüman yuvası haline geldi. Şu anda baktığımız zaman o karmaşık denilen o günkü yerlerin yıllardır belki işte 1500-1600 yıldır sağlam Müslüman yuvalar olduğunu görüyoruz zaten.
Ya mesela diyor ki burada Enfal suresi 61. ayet, şimdi senin anlattığın gibi. Karşı taraf diyor barış için, normal iki ordu savaşıyor. Yoksa böyle değişik gruplarla, hani bugün adına terör denen şekilde değil de iki ordu savaştığı zaman karşı taraf geri çekilir. Ve barış talebinde bulunursa sen de geri çekil ve barış onların taleplerini kabul et. Çünkü asıl mesele insanlarla savaşmak değil. Esas mesele insanların gönlünü kazanmak. Ama yanlışı da ortadan kaldırmazsanız hiçbir şey yapamazsınız. Tebliğde de bulunamazsınız. Ve tevekkül Allah'a, Allah'a güven. Onlara güven değil bak. Onlara güvenemezsin. Sen Allah'a dayan. İnnehu ve semi'ul alim. Çünkü her şeyi onlar da sende işiten, onun da sende durumunu bilen odur. Ama ne diyor? Ve en yürüydü en yakta'uk. Peki bunlar geri çekilirken sana bir oyun kurma arzusundaysalar ne olacak? Fe inne hasbekal. Allah sana yeter. Allah bir garanti veriyor burada da. Huvellezî eyyedeke binasri bil mu'minin. İşte kendi yardımıyla müminlerle seni destekleyen odur. Dolayısıyla şimdi burada asıl mesele şu. Bu insanları öldürme falan değil. Sadece savaşanlarla savaşma. Karşı taraf çok iyi bilir ki ben bu suçu ben işledim kardeşim. Bunların bir suçu yoktur bilir. Başka bir şey söylese bile kendisi bunu bilir. Ve Müslümanların ne kadar insan haklarına, özgürlüklerine dikkat ettiğini görür. Der ki Allah Allah ne güzel ya. Ondan dolayı kısa sürede bak Resulullah kısa sürede Medine'ye hakim olmuş, kısa sürede Mekke'ye hakim olmuş, kısa sürede Arap bölgesine hakim olmuş, kısa sürede Arap Yarımadası'na hakim olmuş. Onun sahibisi kısa sürede ta Afrika'nın kuzeyine, Asya'nın ortasına kadar, evet İspanya'ya kadar, ondan sonra da şeye kadar, işte Doğu Türkistan'a kadar değil, hakimiyet kurmuşlar. Savaşta mı bu? Çok az savaş vardır. Niye? Çünkü bakıyor ya bunlar ne iyi insanlar ya. İnsanların gönlünü fethedeceksin. Adam Müslüman olur olmaz. O ayrı bir konu. Ama gönlünü fethedeceksin. İşte Resulullah'ın yolu bu. Şimdi şu ayetin tamamını okuyayım. فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ Kafirlerle savaşta karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. Hiç acıma diye bir şey yok orada. Hatta اِذَا اَثْخَنْتُمُوهُمْ Onların üzerine tam hakimiyet kuruncaya kadar فَشُدُّ الْوَسَاكُ O zaman şey yapın. Bağ sıkı tutun. Esir alın yani onlar. Peki esirler ondan sonra فَاِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ وَاِمَّا فِتَانَ Daha sonra onları karşılıklı ya da karşılıksız serbest bırakırsınız. Köleleştirme kesinlikle yok. Cariyelik falan onların tamam esir kadınlarla evlenilebilir. Hiç problem değil. Ama esir kadınlarla evlenilmesi de tavsiye edilmez. Çünkü o kadın mecbur kaldığı için seninle evlenebilir. Evlenmek istiyorsan tavsiye edilen hürriyetine kavuşturduktan sonra evlenmektir. Evlilik dışında bir esir kadından asla cinsel yönden yararlanma diye bir şey asla ve kat'a yoktur. Tam bir zinadır. Ama bunu kabul eden bir mezhep var mı Enes Hoca? Allah'ın açık ayetlerini hiç görmez bu mezhepler. Hiç ama hiç. Bir tanesi görmez. İki tane ayette kendi kafalarına göre anlam kaydırması yaparak cariyeleri yataklarına atarlar. Bunu caiz görmeyen bir tek mezhep yoktur. Allah-u Teala bu İslam aleminin yüzüne bakar mı? Allah'ın yasakladığını şey yapmışlar. Allah zinaya yaklaşmayın diyor. Bunlar zinayı yasallaştırmışlar ya. Bir de Müslümanım diye geçiniyorlar. Niye İslam aleminin durumu böyle? Daha ne olacaktı? Siz dua edin ki böyle. Eğer sokaklardaki, sağdaki, soldaki zavallı işin aslını bilmeyen Müslümanlar olmasa Allah-u Teala İslam alemini batırır. Bu kadarla da bırakmaz. Tümüyle yerin dibine geçirir. Evet. Tabi bu İslam alemi kelimesi de yani mecazen söyleniyor. Yoksa İslam'la bir alakaları olduğundan değil. Evet. Şimdi diyor ki ondan sonra hatta tada'al harbu evzara, böyle yapın ki harp ağırlıklarını koysun. Niye? İnsanlar artık size karşı savaşma gücünü görmesin. Yani ya ben bu adamlara niye savaşayım ya? Bak ya mesela bir kızcağız esir oldu. Bakıyor Allah Allah, beni evin kızı gibi beslediler, bir şey yaptılar. Bana kimse bir şey demedi. Hiçbirisi bir ters gözle bakmadı. O adam bana evlenme teklif etti, kabul etmedim. Döndüm gel. Lan ben bu adamla, onun annesi, babası, kardeşleri dedi ki, ya bu insanlarla savaşılır mı der, değil mi? Hatta tada'al harbu evzara bu manaya gelmiyor mu? Artık insanlar savaşma arzusu da duymasınlar size karşı. Ya bunlar ne kadar iyi insanlar desinler. Ne yapacak? Esir aldıktan sonra esirlere karşı gösterilen muamele. Bir, savaşta karşılaşırsanız bak, sizin hesabınızı görürüz. Hiç kusura bakmayın. Orada hiç affetme yok. Esir aldıktan sonra da bizden göreceğiniz insanlığı dünyada hiçbir kimse hayal bile edemez. Ondan sonra da ne olur? Artık hiç kimse karşı çıkma cesareti bulamaz. Doğru din bütün dünyaya yayılır. Evet. Şimdi bizim bu şeylere, yani Kur'an-ı Kerim'de anlatılan dini yaşama, yeniden bu dine yönelme mecburiyetimiz var. Eğer yeniden bu dine yönelmezsek, dersin başında okuduğumuz gibi iki yakamız bir araya kesinlikle gelmez. Yani bunu çok iyi bilelim. İslam alemi bugün şey yapmıştır. Mesela bakın, ben burada size şimdi şu Ömer Nasuhi Bilmen şeyi, istersen sen de şeyi bir açsana, bu az önceki Muhammed suresinin 4. ayetini bir aç, az önce okuduğum ayeti. İslam aleminin ne halde olduğunu şuradan göstereyim. Bakın şimdi Allah-u Teala ayette dedi ki esirlere فَاِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ مَنْ. Men ne demek Enes Hoca?
İyilik yapmak.
Yani karşılıksız serbest bırakıyoruz. Men iyilik yapıyorsun. Esirleri karşılıksız serbest bırakıyorsun. Şimdi bakın Islahat-ı Fıkıh Kamusu. Bunun 3. cildinin 403. sayfası 501 numaralı paragraflara numara koymuştur. Niye biliyor musunuz? Bu yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunu olsun diye hazırlanmıştır. Onun hepsi madde maddedir. Ama Batı'nın baskısıyla 1926'da mecburen medeni kanun kabul edilince buna Mecelle Tadil Komisyonu denir, bunu bu şey yapar. O komisyon şeyi okursanız 1926'da medeni kanun kabulü, komisyon o zaman ilga edilmiştir. Onun için burada 501. madde maddedir. Mesela bunun yayınlandığı, bu kitabı ilk yayınlayan kim biliyor musunuz? İstanbul Üniversitesi yayınlamıştır. Ve o üniversitenin rektörünün hukuk fakültesi dekanında şeyi vardır. Girişinde yazıları vardır. Burada diyor ki esirler hakkında men olarak meccanen salıverilmesi caiz midir, değil midir meselesine müştehitler ihtilaf etmişlerdir. Enes Hoca söyle bakalım, müştehitler bu konuda ihtilaf edebilir mi? He?
O konuda ihtilaf etme yetkisi yok. Sadece o Kur'an'daki hükümlere uyma, öğrenme ve tebliğ etme mecburiyeti
var. Yani Allah emrediyor, bak men yani karşılıksız serbest bırakın. Bu diyor ki müştehitler ihtilaf etmiştir. Karşılıksız, Allah'ın emrinde ihtilaf ediyorlar. Bunlara müştehit denir mi Enes Hoca? Bunlara Müslüman denir mi? He? Neyse sesini çıkarmıyorsun. Şimdi bak, burada diyor ki İmam Malik'e göre esiri meccanen ıtlak caiz değildir. Esirleri, yani men caiz değildir. Karşılıksız serbest bırakamazsınız. Allah emrediyor, bunlar bırakamazsınız diyor. Peki şeye göre, Hanefi mezhebine göre ne? O da caiz değildir diyor. Ben Hanefilere göre o da caiz değildir. Ve diyor ki nasla muhaliftir diyor. Hangi nasla muhalif bu? Allah'ın emrine uygun olana nasla muhalif diyor. Allah'ın emrine uygun olana aykırı diyor. Böyle şey olur mu? Ondan sonra İmam Ahmed'e göre esirleri meccanen salı vermek caiz değildir. Hanbeli mezhebinde de diyor. Allah emrediyor, ona göre caiz değildir. Ya siz bunlar bu mezheplere bakarak hukuk, savaş hukuku oluşturabilir misiniz? Bir tek Şafii mezhebi burada şey yapıyor, Bedir Savaşı'nın gerekçe gösteriyor, ayeti değil. Ayet yok orada da. Peki ondan sonra fida, fidye alarak ve imma mennem ba'di ve imma fidaen. O da diyor ki esirler hakkında fida. Ona neyim ikinci şeyde ve imma fidaen demiş değil mi? Fidye alarak. İki seçenek var. Esirleri ya karşılıksız ya karşılıksız serbest bırakacaksınız. Üçüncüsü yok. Birincisini kabul etmediler Şafii mezhebinden başkası. Yok, bir dakika dur Şafii. Ha tamam, Bedir Savaşı'nın tamam, doğru, Şafii ile ilgili söylediklerim doğru. Esirler hakkında fida, bir mal veya İslam esirleriyle mübadele tarikine tevessül edip edilmemesi meselesi de müştehidini kiram arasında bir içtihat mevzu olmuştur. Olabilir mi bu? İçtihada konu olabilir mi? Allah emrediyor. Esirleri para mukabilinde azat etmek hususunda Hanefi fukahasında muhtelif kavuller vardır, görüşler vardır. Meşhur kavle nazaran bu caiz değildir. Bakın Allah'ın emrettiği iki şeyde ne oldu? Caiz olmadı. Ya bu şahsın meali var, tefsiri var. O tefsirde tam bunun zıttı. Ya görmedin mi onu kardeşim? Evet, şimdi sonuca gelelim. Tekrar ediyoruz. Bir, İslam alemi gerçekten dinden dönmüştür, görüyoruz. İslam'la bir ilgisi kalmamıştır. Biz sadece Yahudiler, Hristiyanları şey yapıyoruz. Ya kardeşim sen bir doğru yolda ol da ondan sonra onlarla ilgili konuş. Onlara doğru dini götürmek zorunda olan sensin. Sende daha doğru din anlayışı yok. Böyle bir topluluk Cenab-ı Hak tarafından mürtet olarak kabul edilir. O işte okudum Ali İmran suresinin 84 ve devamı ayetlerinde bizim yola gelmemiz, Allah'ın yardımının bize gelmesi için bu yoldan dönme mecburiyetimiz var. Döneceğiz bu yoldan. İllellezine tabu diyor. Bu dönüş yapan. Ondan sonra o yetmiyor. Bu 87. ayetinde söylüyor. Dönüş yapacak min ba'di zalike, bütün bu olup bitenlerden sonra ve aslahu, kendilerini düzeltecekler. Derhal bu din anlayışını derhal bırakmamız lazım. Geleneksel bu anlayışı ve tekrar kendimizi düzeltip doğru din anlayışına gelmemiz lazım. O zaman ne olur? Fe innallaha gafurur rahim. Allah gafur ve rahimdir. Allahü Teala gafur ne demektir? Nasılca gafur neydi?
himaye altına almak.
Tamamen himayesi altına alır. Miğfer var ya. Miğfer gafur kelimesinden geldi. Miğfer asker başına niye takar? Başını korumak için değil mi? İşte gafur, Allah da seni koruma altına alır. Koruma altına almakla bırakmaz. Rahimdir. Ne yapar?
İkram eder.
İkramda bulunur. Bak rahim. Ana rahmini düşünün. Ana rahmindeki çocuğa, çocuğun bütün ihtiyaçlarını Cenab-ı Hak o rahim içinde yaratıyor mu? İşte rahimi anlamak için onu düşünün. Allah rahimdir. Yani Allah sizin bütün ihtiyaçlarınızı karşılar ama siz ona kulluk edeceksiniz. Evet, Cenab-ı Hak bunları hayırlara vesile eylesin. Allahü Teala Allah yolunda çatışan kardeşlerimize yardım eylesin. Allah yardımcıları olsun.